Ayrım 13, Büyük İslam İlmihali, sayfa 102. Gusül ve gusülü gerektiren haller. 169. Gasl, yıkamak demektir. Gusül ve itisal da yıkanma anlamını taşır. Din deyiminde gusül, bütün bedenin yıkanmasıdır, boy abdesti alınmasıdır. Buna tahareti kübra, büyük temizlik denir. Böyle bir temizliği gerektiren hal cünüplüktür. Ayrıca kadınların hayız ve nifas kanlarının sona ermesidir. Cünüplük hali ise aşağıda açıklanacağı üzere şehvetle meninin atılmasından ve cinsel ilişkiden meydana gelir. 170. Şehvetle yerinden ayrılan ve şehvetle dışarıya atılan bir meninden dolayı gusletmek gerekir. Şehvetle yerinden ayrılıp şehvet kesildikten sonra dışarıya atılan meniden dolayı da İmam-ı Azam ile İmam Muhammed'e göre gusletmek gereklidir. Fakat İmam Ebu Yusuf'a göre gusül gerekmez. Rüyada şehvetle ayrılan bir meninin şehvet kesildikten sonra dışarıya akıtılmasını sağlamak için tenasül organını tutmak ve sonra dışarıya akıtmakta, misafir ve soğukta bulunanlar için İmam Ebu Yusuf görüşünü seçmekte kolaylık vardır. Bu yönden bu görüşün tercih edilmesini uygun görenler vardır. 171. Bakmak ve dokunmak suretiyle şehvetle gelen meniden dolayı da gusletmek gerekir. 172. Cinsel ilişki halinde sünnet yerinin veya o kadar bir kısmının duhulü ile buluğ çağına ermiş erkek ve kadının gusletmeleri gerekir. Meninin gelip gelmemesine bakılmaz. Bunlardan yalnız biri buluğ çağına ermiş ise sadece ona gusül gerekir, diğerine gerekmez. Ancak buluğ çağına yaklaşmış bir devrede ise yıkanmadan namaz kılmasına izin verilmez. Namaza devam için taharette tedbirli olmak lazımdır. Bu ve buna benzer hangi haller olursa olsun ihtiyat olan yol gusletmek suretiyle şüpheli hallerden sakınmaktır. 173. Uykudan uyanan kimse yatağında, çamaşırında veya bedeninde bir yaşlık görünce bakılır. Eğer rüyada cinsel ilişkide bulunduğunu hatırlıyorsa gusletmesi gerekir. Yaşlığın meni olup olmamasında şüpheye düşmesi bir önem taşımaz. Ancak ihtilam olduğunu hatırlamadığı takdirde yaşlığın mahiyetinin ne olduğu üzerinde durulmaz ve gusül gerekmez. Çünkü akıntının şehvetle geldiği bilinmemektedir. Bu mesele İmam Ebu Yusuf'a göredir. İmam-ı Azam ile İmam Muhammed'e göre gelen akıntının mezi olduğunu anlıyorsa gusletmesi gerekmez. Fakat meni olduğunu biliyor veya şüpheye kapılıyorsa gusletmesi gerekir. İhtiyata uygun olan da budur. Onun için fetva buna göredir. 174. Yatağından uyanıp kalkan kimse ihtilam olduğunu hatırladığı bir halde tenasül organında bir yaşlık görse gusletmesi gerekir. Ayakta veya oturduğu yerde uyuyan kimse uyanıp da bu organında bir yaşlık görse bakılır. Eğer bu yaşlığın meni olduğuna kanaati varsa veya uyumadan önce bu organı hareketsiz bir halde idiyse gusletmesi gerekir. Fakat böyle bir kanaati yoksa ve tenasül organı da önceden uyanık durumda idiyse gusletmesi gerekmez. Bulunan yaşlığın mezi olduğuna hükmedilir. Çünkü organın uyanık olması mezinin çıkmasına sebep olur. 175. Sarhoş veya bayılmış olan bir kimse uykusundan uyanıp da kendisinde meni bulacak olsa gusletmesi gerekir. Mezi bulacak olsa yıkanması gerekmez. 176. İdrarını yaparken tenasül organı uyanık olduğu halde meni gelse yıkanması gerekir. Organ uyanık olmayınca gusletmek gerekmez. Çünkü uyanıklık şehvetin bulunmasına delildir. 177. Bir erkek veya bir kadın rüyada ihtilam olsa da meni dışarıya çıkmış olmasa yıkanmak gerekmez. İmam Muhammed'e göre böyle bir kadının ihtiyat olarak yıkanması gerekir. Çünkü kadından çıkacak bir sıvının yine ona dönmesi ihtimali vardır. 178. İhtilam olan veya cinsel ilişkide bulunan bir kimse idrarını yapmadan veya çokça yürümeden veya yatıp uyumadan yıkansa da sonra kendisinden meninin arta kalan kısmı çıkacak olsa ikinci kez yıkanması gerekir. Fakat idrarını yaptıktan veya epeyce yürüdükten veya uyuduktan sonra şehvetsiz olarak gelecek meni guslü gerektirmez. Çünkü bu durumda o meni yerinden şehvet olmaksızın ayrılmış bulunur. Yine bir kadından yıkandıktan sonra kocasının menisi çıkacak olsa tekrar gusletmesi gerekmez. 179. Bir yatakta yatıp uyuyan iki kimse uyandıkları zaman ihtilam olduklarını hatırlamayarak yatakta meni gibi bir yaşlık görseler veya kurumuş meni görüp de o yatakta kendilerinden önce başka bir kimse yatmış olsa bu durumda meninin kime ait olduğu bilinmese her ikisinin de ihtiyaten yıkanması gerekir. 180. Şehvet olmayıp da dövülmeden, ağır bir yük kaldırmadan ve yüksek bir yerden düşmeden dolayı meni gelmesiyle gusül gerekmez. İmam Şafii'ye göre bu hallerde de gusül gerekir. 181. Yerinden şehvetle ayrılan bir meni bedenin dışına veya dış hükmünde olan yere çıkmadıkça gusül gerekmez. 182. Bakire bir kızın bekaretini yok etmemek suretiyle yapılan bir ilişkide meni gelmeyince gusül gerekmez. Çünkü bekaret sünnet yerine kadar duhule engel olmuş demektir. 183. Cünüplük, hayız veya nefselik, lohusalık halindeyken gayrimüslim bir kadın veya gayrimüslim bir erkek ihtida etse gusletmesi farz olur. Hayız veya nefseliği son bulmuş olsa da yıkanmamış bulunsa yine gusül gerekir. Fakat yıkanmış bulunan veya henüz cünüplük, hayız ve nefselik haline düşmemiş olan erkek veya kadın gayrimüslim ihtida etse yıkanması mendup olur. Guslün farzları. 184. Guslün farzları ağzı, burnu ve bütün vücudu birer kez yıkamak üzere üçtür. Bu farzlar aşağıda bildirileceği şekilde yapılır. 185. Ağza ve buruna bolca su alınmalı. Bu işe abdestle yapılan ağız ve buruna su vermelerden daha çok özen gösterilmelidir. 186. Vücut yıkanırken iğne ucu kadar bir yerin kuru kalmamasına dikkat edilecek, kulaklar ve göbek oyuğu yıkanacak. Su saçların, sakalların, kaşların ve bıyıkların aralarına ve altlarındaki deriye kadar geçecektir. Bunlar sık olsa bile suyun ulaşması sağlanacaktır. Bunların araları ve dipleri kuru kalırsa gusül tamamlanmış olmaz. Ancak kadınların başlarından aşağıya sarkmış olan saçlarının yıkanması şart değildir. Önemli olan bunların diplerine suyun geçmesidir. Erkeklerde bir zorunluluk bulunmadığı için böyle sarkmış olan saçların her tarafını yıkamak gerekir. 187. Kapanmış olan küpe deliklerinin içini de yıkamalıdır. Öyle ki bu deliklerin ıslanmış olduğuna kanaat getirmelidir. Böyle bir kanaat yoksa onları el ile ovarak ıslamalıdır. İçlerine zorla su geçebilecek bir halde olan küpe deliklerini de içlerine su geçecek bir şekilde el ile ıslatıp yıkamalıdır. 188. Tırnaklar arasında kalan kurumuş çamurların ve göz kapakları gibi şeylerin altlarını da yıkamalıdır. Bunu yapmak gereklidir. Fakat tırnaklar üzerindeki kirler, topraklar, kınalar gusüle engel olmazlar. Çünkü bunlar suyun geçmesine engel değildirler. Bu konuda köylü ile şehirli eşittir. Sahih olan görüş budur. 189. Bir özür sebebiyle sünnet olamamış kimsenin organında toplanmış olan derinin içinde yıkaması lazımdır. Ancak açılmasında bir zorluk olursa o zaman içi yıkanmaz. Çünkü bu deri bedenin dışından sayılır. Buraya kadar gelen bir sidik ile abdest bozulur. 190. Suyun geçmesini engelleyecek şekilde dişlerin arasında nohut büyüklüğünce sert yemek parçası bulunmamalıdır. Vücudun hiçbir yerinde suyun geçmesini engelleyecek balık bulu veya çiğnenip kurumuş ekmek parçası gibi bir şey de bulunmamalıdır. Çünkü bunların altlarına su geçmeyince gusül sahih olmaz. 191. Birbirine bitişik olup da aralarında su geçirmeyecek bir halde bulunan parmakları yıkarken su ile aralarını ovmalıdır. İçi boş olan göbeğin içinde yıkamalıdır. Üzerlerinde pislik bulunmasa da avret yerlerini su ile yıkayıp temizlemelidir. Bunların da kuru kalması guslün sıhhatine engel olur. 192. Ayaklarda bulunan çatlaklar üzerine merhem koyulunca eğer altlarını yıkamak zarar vermeyecekse altlarını yıkamak gerekir. Zarar verecekse üstleri yıkanır. Bu da zarar veriyorsa üzerlerini meshetmekle yetinilir. Mesih de zararlı ise meshedilmez. 193. Bir kimse guslettikten sonra ağzını veya burnunu yıkamadığını veya bedeninden bir yerin kuru kaldığını anlarsa yeniden gusletmesi gerekmez. Yalnız o yerleri yıkaması yeter. Bu arada farz bir namaz kılmışsa onu tekrar kılması gerekir. 194. Gözlerin içini soğuk veya sıcak su ile yıkamak güç ve zararlı olduğu için ne abdest alırken ne de guslederken gözlerin içini yıkamak gerekmez. Körler için de böyledir. Temiz olmayan bir sürme ile gözler sürmelenmiş olsa bile bunu yıkamak gerekmez. Gözlerin hafifçe kapatılması hem abdest için hem de gusül için bir engel teşkil etmez. Yeter ki su kirpiklere ve pınarlara ulaştırılmış olsun. Malikilere göre gözlerin ve ağız ile burnun içleri bir de meydanda olmayan kulak deliği bedenin dışından sayılmaz. Bu bakımdan bunları abdeste ve gusülde yıkamak farz değildir, sünnettir. Hanbelilere göre ağız ile burnun içleri yüzden sayılır. Onun için hem abdeste hem de gusülde yıkanmaları farzdır. Takma olan gözleri çıkarıp abdest ve gusülde altlarını yıkamaya gerek yoktur. Bu yıkama zararlı olunca zaten çıkarılmaları caiz olmaz. Guslün sünnetleri 195. Guslün başlıca sünnetleri şunlardır. 1. Gusle niyet ederek, besmele çekerek ve misvak kullanarak başlamak. Bu niyet guslün sıhhati için şart değildir. Sevabı vardır. Temizliğin bir ibadet sayılması için bir sebeptir. Maliki ve Şafiilere göre gusülde niyet farzdır. Hanbelilere göre de bu niyet guslün sıhhatinin şartıdır. Durum böyle olunca ihtilaftan kurtulmak için guslederken abdestsizliği gidermeyi ve namaz gibi bir ibadetin yerine getirilmesini hatırlamalıdır. 2. Gusülde önce elleri sonra oyluk yerlerini yıkamak. Eğer bedende meni gibi bir pislik varsa onu gidermek. 3. Gusülden önce sünnet üzere abdest almak. Bir kap içinde veya toprak üzerinde yıkanıldığı zaman ayakları yıkamayı sona bırakmalıdır. 4. Abdest aldıktan sonra 3 kez başa, sonra 3 kez sağ omuza, sonra 3 kez sol omuza su dökmek. Her su döktükçe beden iyice ıslansın diye bedeni iyice ovuşturmak. Bir kap içinde veya toprak üzerinde yıkanılıyorsa çıkarken önce sağ ayağını sonra sol ayağını yıkamak. İmam Malik ve İmam Ebu Yusuf'tan bir rivayete göre gusül yaparken bedeni ovalamak farzdır. 5. Gusül yaparken fazla su harcamamak ve çok kısıntıda yapmamak. 6. Kimsenin görmeyeceği bir yerde yıkanmak. Eğer erkekler erkekler arasında, kadınlar da kadınlar arasında bulunurlar da yıkanmak için tenha bir yer bulamazlarsa bir köşeye çekilip avret mahallerini bir peştemal ile örterek yıkanırlar. Avret yerlerini açmaları caiz olmaz. Erkeklerin veya kadınlarla erkeklerin arasında bulunan kadınların da bunlar arasında yıkanmaları caiz değildir. Bu durumda teyemmüm ederek namazlarını kılmaları uygundur. Çünkü hükmen su bulunmamış demektir. Yine gerek erkek ve gerekse kadınlar kendi cinsleri arasında yıkanmak için bir peştemal veya benzeri bir örtü bulamazlarsa ve böylece avret yerlerini açmak mecburiyetinde kalırlarsa teyemmüm ile kılarlar. Sonra tenha bir yer ve bir peştemal bulunca gusledip teyemmüm ile kılmış oldukları namazları iade ederler. Hamamlarda bu örtünme işine çok dikkat etmelidir. 7. Tenha bir yerde yıkanıldığı zaman yine avret yerini açık bulundurmamak. Açık bulundurulursa kıble yönüne dönmemek. 8. Guslederken konuşmamak. 9. Gusülden sonra elbiseyi giyerken çabukça örtünü vermek. 10. Gusülden sonra bedeni bir havlu veya bir mendil ile silmek. 11. Bir kimse bir akarsuya veya bir havuza dalsa veya yağmur altında durup bütün vücudu ıslansa, ağzına ve burnuna su vermek halinde gusül farziyetini yerine getirmiş olur. Bu durumda organlarını kımıldatır veya su içinde biraz beklerse sünneti yerine getirmiş sayılır. 12. Yukarıda sıralanan sünnetlere uygun bulunmayan bir gusül, guslün edeplerine uygun düşmemiş ve kerahatten de kurtulmamış olur. Abdeste sayılan edepler gusülde de aynen uyulması gereken edeplerdir. Ancak guslederken kıbleye doğru durulmaz. Avret yerleri peştemal ile örtülü ise kıbleye dönülebilir. Abdeste mekruh olan şeyler gusülde de mekruhtur. Bir de gusülde dua okumak mekruhtur. Yine gusülde bir organdan su damlarken onu alıp diğer organı yere düşmeyen bu su ile yıkamak caizdir. Çünkü gusülde bütün beden bir organ sayılır. Abdeste bunu yapmak caiz değildir. Guslün vasıfları 196. Yukarıda geçen 169. maddede açıklandığı gibi cünüplükten, hayız ve nifas kanlarından kesilişinden dolayı gusletmek farzdır. Bu farzın dışında bazı hallerde gusletmek sünnet veya müstehaptır. Bunların başlıcaları şunlardır. 1. Cuma ve iki bayram namazları için gusletmek. 2. Hac ve umrede ihrama girerken ve Arife günü vakfe yapmak için yıkanmak, gusletmek. 3. Medine-i Münevvere ile Mekke-i Mükerreme'ye girmek için yıkanmak. 4. Müzdelife ve Mina'da bulunmak için yıkanmak. 5. Günahtan tevbe için yıkanmak. 6. Güneş ve ay tutulması halleriyle yağmur duasında bulunmak için yıkanmak. 7. Kan aldırmak ve ölü yıkamak için gusletmek müstahap olduğu gibi baygınlıktan sonra ayılan kimsenin yıkanması da müstahaptır. 8. Yolculuktan dönenin ve yeni elbise giyecek kimsenin yıkanması. 9. Berat ve Kadir gecelerine kavuşmaktan dolayı yıkanmak. 10. İnsanların toplanacağı bir yerde bulunmak için yıkanmak. 11. İstihaze illet kanından kurtulan kadının yıkanması. 12. Cünüplüğünün hemen arkasından hayız, adet görmeye başlayan bir kadın isterse cünüplüğü için yıkanır, isterse yıkanmasını adetin sona ermesine bırakır. 13. Her cinsel ilişki için yıkanmak. Zevcesiyle cinsel ilişkide bulunan kimse henüz yıkanmadan tekrar ilişkide bulunabilir. Fakat bu arada yıkanması veya abdest alması mendubdur. 14. Henüz namaz vakti gelmeden yıkanmak. Çünkü namaz vaktine kadar cünüp bir kimsenin yıkanmayı geciktirmesi günah sayılmaz. Fakat daha önce yıkanmanın fazileti vardır. Sünnet ve müstahap olan gusüller sadece hürmet ve temizlik için yapılır. Bu kısım müstahap ve sünnet olan yıkanmalarda ağza ve buruna su çekmek mecburiyeti yoktur. Gusül etmesi farz olanlara haram veya mekruh olan şeyler. 197. Üzerlerine gusül farz olanlara gusletmeden önce haram olan şeyler şunlardır. 1. Namaz kılmak. Bir ayet olsa bile Kur'an niyetiyle Kur'an okumak. Hamd ve dua ile ilgili ayetleri dua ve zikir niyetiyle okumak caizdir. Cünüp veya adet halinde olan bir kadının dua niyetiyle Fatiha suresini okuması caizdir. Yine bu durumda olan kimsenin çocuklara Kur'an ayetlerini kelime kelime öğretmesi de caizdir. Şehadet kelimesini söylemek, tesbih ve tekbir getirmek yine caizdir. 2. Kur'an-ı Kerim'e bir veya yarım ayet olsa bile el sürmek ve Mushaf-ı Şerif'i tutmak haramdır. Ancak Kur'an'a yapıştırılmamış olan bir kılıf, bir mahfaza ve sandık içinde onu taşımak ve onu dış taraftan tutmak caizdir. 3. Kabe'yi tavaf etmek ve bir zorunluluk olmadığı halde bir mescide girmek veya içinden geçmek. Fakat zaruret hali olursa geçilebilir. Bir kimsenin evinin kapısı mescidin içine doğru açılsa ve evine girip yıkanmak için mescid içinden geçmek zorunda kalsa, o kimse mescid içinden geçerek evine girer ve yıkanır. Bu bir mecburiyet halidir. Mescid içinde uyurken ihtilam olan kimse dışarıya çıkmak için teyemmüm eder. Fakat bu teyemmüm ile Kur'an okuyamaz, namaz da kılamaz. 4. Üzerinde ayet-i kerime yazılı bulunan bir levhayı veya bir parayı el ile tutmak. Üzerlerine gusül gerekli olanların yıkanmadan önce yapmaları mekruh olan şeyler şunlardır. 1. Din kitaplarından herhangi birini el ile tutup okumak. 2. El ve ağzı yıkamadan yiyip içmek. El ile tutmayıp yer üzerinde bulunan bir sayfaya veya bir levhaya Kur'an'dan yazı yazmak. Bu da İmam Muhammed'e göre mekruhtur. Cünüp ile hayız ve nifas halinde bulunanların Kur'an-ı Kerim'e bakmaları mekruh değildir. Bu el ile tutmak hükmünde değildir. İmam Malik'e göre cünüp olan kimse Kur'an okuyamazsa da hayız halinde olan kadın okuyabilir. Çünkü cünüp olan kimse hemen yıkanabilir. Fakat adetli ise adet müddeti dolmadan yıkanamadığı için özürlü sayılır. Teyemmümün niteliği ve farzları. 198. Lügatta teyemmümün anlamı bir şeyi kastetmektir. Din deyiminde ise su bulunmadığı veya suyu kullanmaya güç yetmediği zaman toprak cinsinden temiz bir şeyle abdestsizliği gidermek için yapılan bir işlemdir. Şöyle yapılır. Abdestsiz olan yahut gusletmesi gereken bir kimse iki elini toprak cinsinden temiz bir şeye bir kez vurup bununla yüzünü mesheder. Sonra yine iki elini ikinci kez vurup bununla da dirseklerine kadar iki kolunu mesheder. Bu işlem abdestsizliği gidermek yahut namaz kılmak veya taharetsiz sahih olmayan bir ibadeti yerine getirmek niyetiyle yapılır. İşte teyemmümün esası bundan ibarettir. O halde teyemmümün farzları bir niyet ve iki mesihten ibarettir. İmam Züfer'e göre teyemmümde niyet farz değildir. 199. Teyemmüm bu ümmetin özelliklerindendir. Ahir zaman ümmeti için bir kolaylıktır. Yüce mabuduna ibadet edecek olan bir Müslümanın alışmış olduğu temizlik halinden yoksun olarak ibadet etmemesini sağlar. Bu konuda Müslümanın duyduğu ruhsal bir ihtiyacı giderir. İnsanı yaratılışının aslı olan toprağa döndürerek onda tevazu ve yaratıcıya saygı duygularını canlandırır. 200. Teyemmüm hicretin 5. yılında meşru olmuştur. Peygamber Efendimizin Medine'ye hicretlerinin 5. senesi Şaban ayının ilk günlerinde Peygamberimiz Huza'a kabilesinin bir oymağı olan Beni Mustalık Savaşı'nda 1000 kişilik bir ordu ile susuz bir yerde gecelemişlerdi. Sabah namazını kılmak için abdest alacak su bulamadılar. Sabahın erken bir saatinde şu anlamdaki ayeti kerime nazil oldu. Yolculuk halinde olur da su bulamazsanız temiz toprak ile teyemmüm ediniz. Nisa 43, Maide 6. Böylece teyemmümle namaz kılmalarına Yüce Allah'ın emri çıktı. Ashab-ı kiram sevindiler ve teyemmüm ederek sabah namazını kıldılar. Teyemmümün sünnet üzere yapılması. 201. Sünnete uygun bir teyemmüm aşağıdaki şekilde yapılır. 1. Teyemmüme başlarken besmele getirip namaz için tahareti niyet etmelidir. Hanbelilere göre besmeleyi okumak vaciptir. Bunu yapmayınca teyemmüm olmaz. 2. Parmaklar açık olduğu halde iki eli toprağa vurduktan sonra ileri sürüp geri çekmelidir. 3. Elleri kaldırınca eğer fazla tozlanmışlarsa onları yan yana getirip birbirine hafifçe vurmalı. Bu şekilde ellerdeki tozlar silkindikten sonra bu ellerle bütün yüzü meshetmelidir. 4. İlk vuruşta yapıldığı gibi elleri yine temiz toprağa tekrar vurduktan sonra silkmeli ve sol elin baş parmağını ayırarak diğer parmakların iç tarafları ile sağ elin parmak uçlarından başlayarak kolun dış tarafını dirseklere kadar çekip meshetmeli. Sonra yine sağ elin iç tarafına dönerek sol elin baş parmağı ile serçe parmağını halka ederek baş parmakla beraber elin ayası ile dirsekten bileğe kadar elin iç tarafını meshetmeli. Baş parmağı daha ileriye yürüterek sağ elin baş parmağının üstünde meshetmelidir. 5. Sol ele sağ elin meshedilişi gibi aynen sağ elle de sol eli meshetmelidir. 6. Açıklandığı şekilde teyemmümde sıra gözetilerek önce yüzü sonra kolları meshetmeli ve bu işlemde kesinti yapmamalıdır. Teyemmümün şartları 202. Teyemmümü mubah kılacak bir özür bulunmalıdır. Bu özür gerçek olarak veya hükmen suyu kullanmaya güç bulunmamaktır. Şöyle ki, abdest alacak veya gusledecek kimsenin bulunduğu yerden en az 1 mil 4000 adım uzakta suyun bulunmasıdır. Bu durumda su gerçekten bulunmamış sayılır. Yahut su bulunur da onunla yıkandığı takdirde hastalanmaktan, hastalığının artmasından veya uzamasından tecrübesi neticesi olarak korkarsa veya yetkili Müslüman bir doktor su kullanmasını zararlı sayarsa yine teyemmüm edilir. Çünkü hükmen su bulunmamış demektir. Malikilere göre yetkili Müslüman bir doktor bulunmazsa bu teyemmüm konusunda Müslüman olmayan yetkili bir doktorun sözü yeterlidir. Şu durumlarda da hükmen su bulunmamış sayılır. Cana, mala, şeref ve emanete ait bir tehlikenin yakında bulunan bir suyu kullanma halinde bulunması, bulunan suyun abdest veya gusle yetişmemesi, bulunan su abdest veya gusle harcandığı takdirde kendisinin veya arkadaşının veya beraberindeki hayvanın susuzluktan helak olacağını kuvvetli bir ihtimal ile bilmesi, kuyudan su çekebilmek için ip ve kova gibi aletlerin bulunmaması, bulunan su ancak pisliği gidermeye kafi gelip de bundan fazla su bulunmaması, mevcut olan su ile abdest alındığı veya gusledildiği takdirde bayram ve cenaze namazlarının tamamen kaçırılacağından korkulması, ancak bu namazların bir kısmına yetişebileceği anlaşılınca veya cenazenin velisi olur da kendisini bekleyeceklerini bilince teyemmüm etmek caiz olmaz. Yine sadece namazı kaçırmak korkusu ile kazası mümkün olan bedeli bulunan namazlar için teyemmüm etmek caiz olmaz. Cuma ve diğer vakit namazları gibi. Çünkü bunlara yetişilemezse cuma yerine öğle namazı kılınır. Vakit namazlarına yetişilemezse bunlar kaza edilir. 203. Teyemmüm ederken niyet bulunmalıdır. Şöyle ki, teyemmüm edecek kimse elini teyemmüm edecek toprağa korken veya eline dokunan toprak ile yüzünü mesheye başlarken bu işi abdestsizlikten temizlenmek, namaz kılmak veya abdestsiz yapılması caiz olmayan bir ibadette bulunmak maksadı ile yapmalıdır. Böyle bir niyet olmaksızın alınan bir teyemmüm ile namaz kılınmaz. Sadece teyemmümü niyet etmek yeterli değildir. Bu duruma göre su bulamayan abdestsiz bir kimse Kur'an'ı eline almak veya bir mescide girmek niyetiyle teyemmüm etse bu teyemmümle onun namaz kılması sahih olmaz. Çünkü Kur'an'ı tutmak abdestsiz caiz değilse de bunu yapmak bir ibadet değildir. Maksat ise Kur'an okumaktır. Abdestsiz olarak ezbere Kur'an okumak caizdir. Boy abdesti almak durumunda olan bir kimse için mescide girmekte taharet şarttır. Fakat bu da kastolunan bir ibadet sayılmaz. Onun için bu maksatla alınan teyemmüm ile namaz kılınmaz. Abdestsiz bir kimse için ezber olarak Kur'an okumak bir ibadet ise de bunun yapılması taharete bağlı değildir. Taharetsiz, abdestsiz yapılabilir. Ezan okumak, ikamet yapmak, kabirleri ziyaret etmek, ölüyü gömmek, selama karşılık vermek veya hayırlı bir iş yapmak niyetiyle yapılan teyemmümlerle de namaz kılınamaz. 204. Teyemmüm her yönden temiz olan toprak cinsinden bir şeyle yapılır. Şöyle ki üzerlerinde pislik dokunmamış olan toprak, kum, çakıl, horasan, alçı gibi toprak cinsinden olan şeylerle teyemmüm yapılır. Yine taş cinsinden olan mermer, kiremit, tuğla, yakut, zümrüt, zebercet, tutya ve mercanla veya nemli olsun yanık olsun toprakla veya çoğu toprak karışımı olan maddelerle, kaya tuzu ile, çamurla sıvanmış duvarla da teyemmüm edilebilir. Bunların üzerinde toz bulunması şart değildir. Fakat kurumadıkça çamurla teyemmüm edilmez. Bu İmam Ebu Yusuf'a göredir. İmam Azam'a göre vaktin çıkmasından korkulur ve çamurun toprağı sudan ziyade olursa çamur ile teyemmüm edilir. Odunların ve otların yanması ile meydana gelen küllerle, demir, altın, gümüş gibi eriyip şekil değiştiren ve yumuşayan madenlerle, inci, cam, kumaş ve elbiselerle, hayvan postekleriyle teyemmüm yapılmaz. Çünkü bunlar toprak cinsinden sayılmazlar. Ancak bunların üzerinde belli bir şekilde toz bulunursa o zaman üzerlerinde teyemmüm edilebilir. Bir de üzerlerindeki topraklardan dolayı cevher halinde bulunan altın, gümüş, bakır benzeri madenlerle teyemmüm edilebilir. İmam Ebu Yusuf ile İmam Şafii'ye göre teyemmüm yalnız toprakla yapılır. İmam Malik'e göre toprak ve kumla teyemmüm caiz olduğu gibi otlarla, ağaçlarla ve karla da caiz olur. İmam Ahmet İbni Hanbel'e göre teyemmüm yalnız yanmamış olan ve başkasından gasp edilmemiş olan tozlu bir haldeki temiz bir toprakla yapılır. Kum ve diğer şeylerle yapılmaz. 205. Tahareti engelleyen durum son bulmuş olmalıdır. Vücudun herhangi bir yerinden çıkan kan daha kesilmeden abdest alınamayacağı gibi teyemmüm de yapılamaz. 206. Mesleğe engel olan deri üzerindeki kurumuş hamur ve balık pulu gibi şeyler giderilmiş olmalıdır. Aksi halde mesih yüz ve kollar üzerinde bulunan engeller üzerine yapılmış olur. 207. Teyemmüm iki elin iç taraflarını iki kez toprak cinsinden temiz bir şey üzerine koymakla yapılmalıdır. Bununla beraber niyet eden kimseye başkası teyemmüm ettirebilir. 208. Teyemmüm iki elin veya bunların yerini tutacak olan bir şeyin tümü veya çoğunluk kısmı ile yapılır. Bunun için iki parmakla teyemmüm caiz olmaz. Fakat bir el ile yüz ve diğer bir elle de kol meshedilebilir. Bu halde bir elle tekrar toprağa vurulup diğer kolda meshedilir. Eli çolak olup su kullanamayan kimse yardımcısı yoksa yüzünü ve kollarını yere sürmek suretiyle teyemmüm eder. Elleri ve kolları kesilmiş olan kimse de yalnız yüzünü yere sürerek teyemmüm eder. Bu kimsenin yüzünde yara bulunsa teyemmüm etmeksizin namazı kılar. 209. Yüz ile kollar tamamen meshedilmelidir. Yüz kısmı sayılan yerin her tarafı meshedilir. Yüzük ve bilezik gibi şeyler de çıkartılır veya yerlerinden oynatılır. Diğer bir görüşe göre organların çoğunluğunu meshetmek yeterlidir. Dörtte bir kısmın meshedilmemesi teyemmümün sıhhatine engel olmaz. Teyemmümü mubah kılan ve kılmayan bazı haller. 210. Henüz namaz vakti girmeden de teyemmüm edilebilir. Fakat namaz için müstahap olan vakit geçmeden su bulunabileceğini tahmin eden kimse için teyemmümü geciktirmek menduptur. Üç imama göre bir namaz için vakti girmedikçe teyemmüm yapılmaz. Çünkü teyemmüm bir zaruret için taharet sayılmıştır. Özürlünün tahareti gibi vakitten evvel abdesti sahih olmaz. 211. Bir mil mesafeden daha yakında su bulunduğunu sanan kimse, suyun bulunduğunu sandığı yöne doğru 300-400 adım gider veya birini göndererek suyu aratır. Ancak yolda düşman tehlikesi gibi bir korkusu olursa bu aratma yapılmaz. 212. Suyun varlığından bilgi verecek uygun bir kimse bulunduğu halde ondan sormaksızın teyemmüm etmek caiz değildir. Bu durumda eğer teyemmüm ederek namaz kılar da sonra bir milden daha yakın bir yerde su bulunduğu kendisine haber verilirse kıldığı namazı iade eder. 213. Su bulunacağı kendisine söz verilen kimse kazaya kalmak korkusu olsa bile namazını geciktirir. Ancak suyu vaat edenin yanında veya bir mil mesafeden daha yakınında su bulunmuş olmalıdır. 214. Boy abdesti alması gereken bir kimse yalnız organlarının bir kısmına veya sadece abdestine yetecek kadar su bulsa yine teyemmüm eder. O suyu harcaması gerekmez. 215. Yalnız içilmek için kırlarda sarnıçlar içinde hazırlanmış olup herkesin yararlanmasına terk edilmiş bulunan sular teyemmüm etmeye engel olmaz. Ancak bu sular çok olur da abdest ve gusül almaya izin verilmiş olduğu bilinirse bu sular kullanılır, teyemmüm edilmez. 216. Hacıların hediye için taşıdıkları zemzem suyu teyemmüm yapmaya engeldir. Ancak zemzemin içine en az bir misli kadar gül suyu karıştırılmış olursa bu takdirde zemzem mukayyet su hükmüne girer ve onunla abdest almak caiz olmadığı için teyemmüm yapılır. 217. Cünüplükten dolayı teyemmüm etmiş olan bir kimsenin abdesti bozulsa cünüp sayılmaz, abdestsiz olur. Bu kimse yalnız abdeste yetecek kadar su bulsa bununla abdest alır. Bu kadar su bulamazsa tekrar namaz için teyemmüm eder. 218. Abdest almak veya gusletmek için başkasının yanında bulunan suyu istemek gerekir. Ancak suyun çok katı olduğu bir yerde istenmeyebilir. 219. Abdest alacak veya gusledecek bir kimsenin ihtiyacından çok parası olduğu zaman değer kıymetiyle veya biraz fazlasıyla satılmakta olan suyu ihtiyacı için satın alması gerekir. Fakat normal fiyatın iki misliyle satın almak gerekmez. Çünkü bu aşırı bir fiyattır. 220. Suyu kullanmaktan aciz olup da parası bulunan kimse normal bir ücretle abdest verdirecek kimse bulursa teyemmüm edemez. 221. Başkasının yardımıyla abdest alabilecek olan bir kimsenin yardımcısı kendi kölesi, kendi çocuğu veya kendi ücretli hizmetçisi ise teyemmüm etmesi ittifakla caiz olmaz. Böyle kendi başına abdest alamayacak derecede özürlü olan kimse, abdest için kendisine yardım edebilecek başka bir adamı varsa yine teyemmüm edemez. Zevcesinin bulunması da teyemmüm etmesine engeldir. Kabul edilen görüş budur. Fakat İmam Azam'dan bir rivayete göre bu durumda olan kimse teyemmüm edebilir. Deniliyor ki zevc ile zevce abdest vermek konusunda birbirine yardım etmek zorunda değillerdir. Bunun için bunlardan biri diğerine yardımcı sayılmaz. Ancak birbirlerine yardım görevinde bulunmaları bir iyilik olduğundan yardımın yapılması güzel kabul edilmiştir. Öyle ki bunlardan biri diğerine yardım etmeyi üzerine alınca makbul olan görüşe göre artık teyemmüm yolunu seçemez. 222. Bir zindanda hapsedilmiş olan kimse temiz su veya toprak bulamayınca İmam Azam ile İmam Muhammed'e göre namazını sonraya bırakır. İmam Ebu Yusuf'a göre bir şey okumaksızın namaz kılar gibi ayakta durur, rükû ve secde vaziyetlerini alır, kendisini namaz kılan gibi gösterir. Sonra kurtulunca kılamadığı namazları kaza eder. 223. Abdest uzuvlarının organlarının yarısında veya çoğunda yara bulunan bir kimse teyemmüm eder. Fakat yarısından azı yaralı ise sağlam yerlerini yıkar ve yaraların üzerlerine mesheder, teyemmüm yapamaz. Gusül içinde eğer vücudun yarısı veya daha çoğu yaralı ise teyemmüm edilir. Vücudun yarısından azı yaralı ise sağlam yerler yıkanır ve yaraların üzerleri meshedilir. 224. Bir abdest ile birçok farz ve nafile namaz kılınabildiği gibi bir teyemmüm ile de kılınabilir. İmam Şafii'ye göre bir teyemmüm ile yalnız bir farz namaz ve birçok nafile namaz kılınır. Sahih olan bir görüşe göre de bir teyemmüm ile bir farz namaz ve bununla beraber ayrıca cenaze namazları da kılınabilir. Ancak bir teyemmüm ile bir farz namazdan başka bir farz namaz kılınamaz. Bu ihtilaftan kurtulmak için her farz namazda yeniden teyemmüm etmek daha iyidir. 225. Temiz bir toprak cinsinden çok kimseler teyemmüm edebilirler. Çünkü yeryüzü el değdirilmesiyle kullanılmış sayılmaz. Teyemmümü bozan haller. 226. Abdesti bozan ve guslü gerektiren haller teyemmümü de bozar, hükümsüz kılar. Teyemmümü mubah yapan özrün kalkması da bu özürden dolayı yapılmış olan teyemmümü bozar. Bu bakımdan su bulunmadığı için veya bir hastalık için yapılmış olan bir teyemmüm, su bulununca veya hastalık kalkınca hemen bozulur. Su ile abdest alınmadıkça veya cünüplük hali varsa yıkanmadıkça namaz kılınamaz. 227. Cünüplük sebebiyle yapılan teyemmüm abdest yerine de geçer. Araya yeni bir cünüplük veya abdestsizlik hali girmedikçe suyu kullanmaya güç yetinceye kadar bu teyemmüm ile birçok namaz kılınabilir. Aynı şekilde su ile gusleden kimse bu temizliği devam ettikçe abdest almaya gerek olmaksızın dilediği namazları kılabilir. 228. Bir özürden dolayı teyemmüm eden kimse diğer bir özre tutulsa birinci özrün son bulması üzerine teyemmüm de son bulur. Diğer özür için tekrar teyemmüm etmesi gerekir. Örnek, su bulunmadığı için teyemmüm eden kimse henüz su bulamadan abdest almaya engel teşkil edecek bir hastalığa yakalansa ve bu arada su bulacak olsa önceki teyemmümü bitmiş olur. Bu hastalıktan dolayı tekrar teyemmüm etmesi gerekir çünkü teyemmümün sebebi değişmiştir. 229. Teyemmüm ile namaz kılmakta olan bir adam su görse namazı bozulmuş olur. Abdest alıp yeniden namaz kılması gerekir. Fakat namaz tamamlandıktan sonra suyun bulunması kılınan o namazın iade edilmesine gerektirmez. 13. ayrımın sonu sayfa 114.